Ayrım 52, sayfa 546. Gardiyan hiçbir şey demeden saati cebine attı. İra, saatin bir işe yarayıp yaramayacağından emin olmasa da son anda yaptığı bu manevradan oldukça hoşnut kaldı. Üç ziyaretçi hayal kırıklıklarını, sevgilerini, hasretlerini yine yanlarına alarak adadan ayrıldılar. Vapurda gördükleri ve dinlediklerinin etkisiyle şok olduklarından kimsenin ağzını bıçak açmadı. İra döndüğünde Namık'ı evde buldu. Filipya'nın eteği tutuşmuştu. İra'yı görür görmez telaşla, ''Enişte içeride, seni bekliyor. Eski bir arkadaşı birlikte görmeye gittik. Ben fırında bir arıza çıktığından erken döndüm dedim. Haberin olsun.'' diye fısıldadı. İra içeri girdiğinde Namık onun yüzüne baktı ve Filipya'nın yalan söylediğini anladı. Zira İra'nın sadece kafası değil, üstü başı da perişandı. Uzun bir yoldan geldiği belliydi. Namık o an karısının Selanik'te eski bir sevgilisinin olabileceğini düşündü. Sonra onun erkek kıyafetiyle çıkıp orduya geldiğini hatırlayınca bunun mümkün olamayacağına hükmetti. Ancak gider ayak bir şeyler karıştırdığından da hiç kuşkusu yoktu. Yine de o an üstüne gitmemeye karar verdi. İra üstünü değiştirmek için odaya geçince Filipya da ardından gitti. İra bir nefeste gördüklerini Filipya'ya aktardı. Biraz yumuşatmıştı. Sardunya yetiştiriyor Filipya. Düşünebiliyor musun? O sürgün adasında seninki Sardunya yetiştiriyor dedi. Filipya, Sardunya hikayesinden ötürü kocasının güllük gülistanlık bir adada olduğunu hayal edip mutlu oldu. Kocasını görmek için iyiden iyiye sabırsızlandı. Dönüşte ziyaretçiler yine hapishaneye bırakılmış ama o saatte müdürün mesaisi bittiğinden İra ikinci ziyaretin tarihini koparamamıştı. Ancak bunu mesele yapmıyordu. En azından Filipya bir ay sonra falan gidip müdüre pekala bu işi hatırlatabilirdi. Ayrıca ne yapıp edip Niko'yu o ölüm adasından kurtarma konusunda kendi kendine verdiği sözü tutacağına dair defalarca ant içti. Namık o gece otele gitmeyi düşünürken iki kadını ikircikli halinden huylanıp evde kalmaya karar verdi. İra onun bir şeylerden şüphelendiğini fark edince eli ayağına dolandı. Gece yorgun olduğunu söyleyerek odasına geçti. Hemen sonra Namık da yanına geldi. Namık bir süre onun yüzüne baktıktan sonra ''Adaya mı gittin?'' diye sordu yekten. İra afalladı. Bir an için yalanı sürdürmek aklından geçtiyse de bunu yapamadı. ''Evet'' diye kekeledi. Namık yavaşça gelip yatağın başucuna oturdu. İra'ya uzun uzun baktı. İra korkarak geriye çekti kendini. Namık hızla onun yüzünü kavradı. Tek eliyle yüzünü, dudaklarını mengene gibi sıktı. Gözlerine sanki ona işkence yapmaktan zevk alıyormuş gibi bakıyordu. İra iyiden iyiye ürktü. Bağırıp bağırmama arasında bocaladı. Namık ellerini gevşetti ve birden boş bir çuval gibi İra'nın üstüne yığıldı. Bir süre öyle kaldıktan sonra doğrulup tekrar karısına baktı. Bu kez tam gözlerinin içine. İkisi de gözlerini kırpmadan uzun süre öylece kaldılar. Namık, ''Bana baş kaldırmandan nefret ediyorum. Bu yüzden bir gün seni boğabilirim.'' dedi, kılını kıpırdatmadan. ''O benim babam sayılır Namık. Niko, Filipya, benim ailem.'' diye fısıldadı. Namık derin bir iç geçirdikten sonra, ''Biliyorum, bunu biliyorum. Benim bilmediğim neden bunu gizli yaptın, neden beni ikna etmeye tenezzül etmediğin.'' dedi. İra, bir an bunun için kendisiyle sevişmesine izin verdiğini söylemek istedi ama utanıp sustu. Zaten Namık'ın iknadan neyi kastettiğini anlamıştı. Asla çoğu kadın gibi kocasına yaltaklanmayacağını, cilve yapamayacağını İra çok iyi biliyordu. ''Yapamıyorum, yapamıyorum işte. Ağzımı açıp bir şey istemek bile bana zul geliyor. Sen de bunu anla.'' diye fısıldadı. ''Neden?'' diye sordu Namık. Sonra cevabını beklemeden, ''Çünkü benden nefret ediyorsun. Çünkü kafanda hala eski sevgilim var. Çünkü beni aşağı görüyorsun. Çünkü...'' diye sıraladı bir nefeste. Onun söylediklerini dinlemeye dayanamayan İra yüzünü yorganın altına gömdü. Namık hızla yorganı çekip yataktan attı. Bir süre daha karısına baktıktan sonra usulca yanına uzandı. ''Üstümü çıkart.'' dedi Namık emir verircesine. İra doğrulup kocasının çoraplarını, pantolonunu, gömleğini, fanilasını çıkarttı. Namık sadece donuyla kalmıştı. ''Onu da çıkart.'' dedi Namık. İra hiç tepki vermeden kocasının dediğini yaptı. Namık, uzan dedi emir verircesine yine. İra bir emir kulu gibi uzanınca bu kez de Namık İra'yı tek tek soydu. Sıra donuna gelince İra sıkı sıkı uçkuruna yapıştı. Namık onun gözüne baka baka donunu çıkarttı. Karı koca iki çıplak ceset gibi yan yana yattılar. Namık, bu gece yorgan yok. Bana, benim bedenime alışacaksın ve kendi bedenini de benim çıplak görmemi, tamam mı? Karı koca olduğumuzu o beynine kazıyacaksın. Bunu kabulleneceksin. Önce bunu kabul edeceksin, sonra da benim de ikna etmeye değer bir insan olduğumu dedi ve gözlerini kapatarak uyuma pozisyonunu aldı. Şimdiye kadar kocasıyla defalarca sevişmesine rağmen ilk kez onun yanında böyle çırılçıplak uzanıyordu. Sadece bedeninin değil, ruhunun da çırılçıplak kaldığını hisseden İra, kendini namı karşısında ilk kez bu kadar güçsüz, savunmasız hissettiğini fark etti. Sanki günlerdir, aylardır birbirlerine karşı yürüttükleri gizli savaşı, o an, o gece Namık sonsuza kadar kazanmıştı. Aynı anda en güzel kadının kocasıyım ama hala benim değil diye düşünen Namık'sa o gece İra'ya elini dahi sürmedi. Ancak sabaha doğru üşümüş olmalıydı ki bir ara kalkıp yorganı İra'nın üstünü örttükten sonra kendisine altına girip tekrar uykuya daldı. Nostalji. Gülcemal İtalya'dan dönüp Selanik'e geldiğinde İstanbul yolcuları limanda heyecanla bekliyordu. Aslında aklından Filipya'nın yanında biraz daha kalmayı geçiren İra, Namık'ın kendisini çırılçıplak soyduğu gecenin etkisiyle bunun savaşını vermeyi göze alamamıştı. Namık, bir şeyi istemenin yolunun kendisini ikna etmeyi göze almaktan ve bunun için çaba harcamaktan geçtiğini çok iyi anlatmıştı İra'ya. Artık öyle bir kere söyleyip havada kaldığında kafasına estiği gibi davranamayacağını da öğrenmişti İra. Bu nedenle Namık'a Selanik'te biraz daha kalma isteğinden söz etmedi. İlk fırsatta tekrar geleceğini ve Niko'yu kurtarmak için elinden geleni ardına koymayacağını vaat ederek Filipya ile vedalaştı. Bu yolculukta yaşadıklarının hem bedensel hem de ruhsal olarak onu ne kadar çok yorduğunu ve yıprattığını eve döndüğünde anladı İra. Sanki Ferhat gibi dağları delmiş ama sevgilisine hala ulaşamamıştı. Biraz dinlendikten sonra valizleri boşaltmak için harekete geçti. Selime'ye aldığı pancarlı çöreği itinayla çıkartıp verdi. Agnes ile Ledo'nun mezarından koparttığı gülleri, resimli sayfalarını koparıp Filipe'ye götürdüğü Kapadokya kitabının içine tek tek yerleştirerek kurumaya bıraktı. Bütün bunları yaparken bir yandan da bundan sonra özgürce yolculuk yapabileceğini fark etti. Resmi ve Müslüman bir kimliği vardı. Sadece namın rıza göstermesi yeterliydi. Bunu düşünür düşünmez ilk fırsatta Kayseri'ye gitmeye karar verdi. Sadece bunu namığa söylemenin bir yolunu bulmalıydı. Eskisi gibi bir kez söyleyip hayır cevabını alması durumunda kafasına göre çözüm üretecek miydi yoksa onu ikna etmek için çaba mı harcayacaktı? Emek harcamanın bir bakıma kişiliğinden taviz vererek yalakalık ve zavallılık arasındaki bir çizgide savaşmak anlamına geldiğinin farkındaydı. Namık'ın konuşmalarından istediğinin bu olduğu açık seçik ortadaydı. Namık'ın bu gerçeği yüzüne vurması işi daha da zorlaştırmışa benziyordu. Eskiden arzuladığı herhangi bir şeyi uygun bir zaman bulur bulmaz kolaylıkla söylüyordu. Ama çırılçıplak yan yana yattıkları o geceden sonra bu durumun ya çaba harcaması gereken ya da kalbine gömmesi gereken bir savaşa döndüğünü artık farkındaydı. Bu nedenle acele etmemeye karar verdi. Nasıl olsa bunun da doğru bir zamanı gelecekti ve o doğru zamanda İra'ya bu işi nasıl çözeceğini bir biçimde gösterecekti. İra, Göreme'deki o mutlu mesut günlerinde Enis'in kendisini istemeye geleceği haberini babasına söylemek için nasıl onun gözlerinin içine bakıp doğru zamanı beklediyse, şimdi de Kayseri'ye gitmek arzusunu namaz söylemek için her gece gözlerine bakmasına rağmen o doğru zamanı bir türlü kestiremedi. Kayseri'ye gitmek, her ne kadar mücevher kesesini almak amacıyla gidiyor gibi görünse de içten içe bunu geçmişe, kovulduğu cennete bir dönüş anlamı taşıyordu İra için. Bu yüzden Nama konuyu açmaya çekiniyordu. Kocasının zekasını yeterince tanıyan İra, onun sadece mücevher kesesini almak için oraya gideceğine inanmayacağını da adı gibi biliyordu. Belki de ondan izin isterken niyetini açık açık söylemenin daha doğru olacağını düşündü İra ve öyle de yaptı. Onur. Namık'ın erken eve döndüğü bir gece elinden geldiğince tatlı davranmaya çalıştı. Yatağa girdiklerinde Namık'ın tenindeki kadın parfümü kokusu burnuna çarpsa da bunu kafasına takmayarak ''Senden bir istirhamım var'' dedi güvenli ve tok bir sesle. ''Namık, neymiş bakalım o istirhamın?'' dedi yorgunlukla. ''İra, eğer müsaade buyurursan memleketimi ziyaret etmek istiyorum'' dedi. Mayışmış bedenini uykuya bırakmaya hazırlanan Namık hızla doğruldu. ''Ne? Nereden çıktı bu böyle?'' diyerek tepkisini saklamadı. ''İra, nasılsa artık rahatça seyahat edebiliyorum. Doğduğum, büyüdüğüm yerleri gözümde tutuyor. Hem oğlum da oraları görsün, tanısın istiyorum'' dedi. ''Namık, oğlanı bahane etme şimdi. 3 yaşındaki çocuk ne anlar memleketten, yurttan?'' Bu arzusunun beklediğinden fazla tepki aldığını anlayan İra, o an gururunu, kişiliğini ayakları altına alarak bu arzusu için küçülmekten utanmadığını gösterircesine, sanki tiyatroda rol yapıyormuş gibi yere diz çöküp Namık'ın elini tutarak ''Lütfen, lütfen Namık, bak seni ikna etmek için çaba gösteriyorum, hatta yalvarıyorum, lütfen'' diye yalvarmaya başladı. Bir süre ne yapacağını şaşıran Namık, İra'nın Selanik'teki tartışmalarında karısına söylediği ''Beni ikna etmeye tenezzül etmiyorsun'' lafına istinaden böyle davrandığını anlayınca iyiden iyiye sinirlendi. ''Rica ediyorum, kalk ve bu oyunu bırak, beni aptal yerine koyma'' diye bağırdı öfkeyle. Oysa İra yaptığının Namık'ın hoşuna gideceğini sanıyordu. Ama Namık, karısının gerçekten onu ikna etmek için samimi bir biçimde emek harcamak yerine bir sahtekar gibi ayaklarına kapanmasından hoşlanmak bir yana bu duruma öfkelenmişti. Kocasının elini bırakan İra, onun gözlerinin içine baktığında Namık'ın kendisine aşağılayarak baktığını gördü ve ruhunda yepyeni bir acı duydu. Bir anda kendisinin bile beklemediği bir öfke nöbetiyle patladı. ''Her şeyimi aldınız, hayatımı mahvettiniz. Allah bilir, oğlum yeğeniniz olmasa onu dahi elimden almaktan imtina etmeyecektiniz.'' Sonra eline geçirdiği yastığı hızla odaya savurdu. Bununla da yetinmeyip eline geçen her şeyi rastgele fırlatarak buhran geçiriyormuşçasına bağırıp çağırmaya başladı. Sesleri duyan Selim'e koşarak kapıya dayandı ama içeri girip girmeme konusunda kararsız kaldı. Karı kocanın kavga ettiğini anlayınca da bir süre daha içeriden gelen sesleri dinledikten sonra kendinden utanıp uzaklaştı. İra'dan hiç beklemediği bu öfke nöbeti karşısında bir süre ne yapacağını bilemeyen Namık öylece dona kaldı. Sanki karısı kendisine değil de bir yabancıya bağırıyormuş ve kendisi orada sadece izleyiciymiş hissine kapıldı. Bu yabancılaşma sürecinde İra'nın vahşileştikçe artan çekiciliğine kapıldı bir süre. Sonra toparlanarak bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Usulca kalktı, gidip ona sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. ''Tamam, tamam, dur, millet uyanacak, sakin ol, tamam, tamam.'' diyerek onu yatıştırmaya çalıştı. Öfkeyle eline geçirdiğini kırıp döken İra, yavaş yavaş sakinleşti ama bu kez de uzun bir ağlama krizine girdi. Odanın ortasına çömelip yitirdiği ruhunu bulamıyormuşçasına hıçkıra hıçkıra ağladı. Namık kalbinde ona karşı derin bir acıma duygusu hissetti. Bunu suçluluk izledi. Elinden geldiğince sevecen ve şefkatli bir sesle ''Tamam, madem o kadar istiyorsan'' dedi ve cümlesini yarım bıraktı. Yavaş yavaş kendine gelen İra, yaşadığı öfke buhranından ötürü büyük bir mahcubiyet duydu. Odadan çıkıp en karanlık köşeye saklanmak istedi. Onun kendine geldiğini fark eden Namık, ''Beni korkuttun, hakikaten senden korkulur Leyla'' dedi. Yarı şaka, yarı ciddi. İra, ''Bu gece yalnız kalmak istiyorum'' dedi. Namık bir süre karısının gözlerinin içine baktı, ifadesindeki kararlılığı görünce onu bırakıp ayağa kalktı. ''İyi, o zaman ben misafir odasına geçiyorum'' dedi. İra, ''Rica ederim, siz rahatsız olmayın, ben Enis'in odasında yatarım'' dedi. Sonra ağır ağır ayağa kalktı. Bir süre darmadağın ettiği odaya baktı, bir iki eşyayı alıp yerine koymaya çalıştı. Ancak aklını toparlayamadığını fark edince vazgeçip usulca odadan çıktı ve oğlunun yanına gitti. Oğluna sıkı sıkı sarılıp uyumaya çalıştığında gözyaşları sessiz ve usul usul akmaya devam etti. Kuma. Namık ve İra için kabus gibi geçen gecenin sabahında bütün konak Selim'in çığlığıyla inledi. Hala yaşadıklarının etkisinde olan İra, önce bunun dün gece olup bitenlerle ilişkisi olduğunu düşündü ve adresi belli olmayan bir suçluluk duygusuyla irkildi. İra'nın intihara kalkıştığını düşünen Namık ise korkuyla dışarı fırladı. Merdivenin başında olduğu yere çöken Selim'e Namık'ı görünce ''Ölmüş, Nail Hanım ölmüş'' diyebildi sadece. Yıllardır karısının ölüm gününü ve biçimini hayal eden ve her gün bunu bekleyen Namık, belki de sadece dün gece onun ölümünü düşünmemişti. Ama işte bunu düşünmediği tek gecede hayatında çoktandır bir hayalet gibi yer alan zavallı Nail'e bütün o gürültü patırtı arasında sessizce çekip gitmişti. Namık hızla üstüne giyindi, önce bir bakıma konağın kahyalığını da yapan bahçıvana haber verdi. Arkasından cenaze işleri için birkaç kişiyi daha aradı. Görüşmelerini yaptıktan sonra bir süre yatakta bilincini yitirmiş gibi oturdu. Dün gece İran'ın altüst ettiği odaya boş gözlerle baktı. Sonra bir sigara yaktı, bir iki nefes aldıktan sonra söndürdü ve merdivenlerden ağır ağır inerek eski karısının odasına gitti. İçeri girdiğinde bedeni bir çocuğunki kadar küçülmüş Nail'e uzun uzun baktı. İlk görüşte sevdiği o ilk günkü hali gözünün önüne geldi. Hasta olmasının dışında bir gün bile onu incitmediğini, her türlü derdini çektiğini, Leyla ile evlendiği için hiçbir intizarda, şikayette bulunmadığını düşündü. Birden hayatındaki en değerli insanı kaybettiği duygusuna kapıldı. Ama artık o değerli insan ona karısı gibi gelmiyordu. Sanki annesini ikinci kez yitirmiş gibi hissediyordu kendini. Nail'in bakışları kaymış gözlerini usulca kapattı. Bembeyaz olmuş saçlarını düzeltti. Tam o sırada kapıda İra belirdi. Kumasının öldüğünü anlayan İra ne yapacağını bilemedi. Daha önce birkaç kez ölümünden bahseden Kumasına, hep yanında olacağına ve elini tutacağına ve ona usul usul kitap okuyacağına söz vermişti oysa. Hayat bir kere daha İra'nın hayallerini umursamamış ve öfkeden gözünün döndüğü bir gece canını almıştı Kumasının. İra'nın kapıda kendisini izlediğini fark eden Namık toparlandı. Karı koca bu ortak acıyı paylaşmanın yolunu, bunun işareti olacak ilk sözcükleri aradı bir süre. İra bir an ikisini yalnız bırakmanın daha doğru olacağını düşündü. Tam dönmeyi düşünürken ağır ağır yerinden kalkan Namık, ''Ben cenaze hazırlıkları için çıkıyorum, sen de evdeki işleri hallet.'' dedi. İra usulca başını salladı. Namık yanından geçerken hafifçe yana çekilip yol verdi. Dün geceki karşılıklı meydan okuma ikisini sanki ilk günkü kadar uzaklaştırmıştı birbirinden. Ancak Nail'in ölümü ise bu mesafeyi aşmalarını iyiden iyiye zorlaştıran bir engel gibiydi. İkisinin yünde yüzünde bunun sıkıntısı okunuyordu. Namık odadan çıkar çıkmaz İra kumasının yanına koştu, ellerini tutup yüzünü okşadı. ''Niye haber vermedin, niye çağırmadın?'' diye sordu usulca. Sonra çok uzun yoldan, çok uzun mesellerden çıkan bir yol yorgunu gibi başını yatağa dayadı ve öylece kaldı. Ta ki Selim'e gelip bahçıvanın ve bahtiyarın geldiğini haber verene kadar. İra sadece uykusuz geçen gecenin yorgunluğunu değil, sanki bütün hayatı boyunca biriktirdiği yorgunluğu kumasının yavaş yavaş soğuyan bedenine başını dayadığı kısacık süre içinde gidermiş gibiydi. Kuması sanki hayat boyu harcayamadığı, sakladığı enerjiyi o kısacık süre içerisinde İra'ya aktarıp öyle gitmişti. Toparlanarak kalktı. Önce Nail'in üstünü başını düzeltti. Yorganı başına kadar çekti, sonra da Bahtiyar'ı karşılamak üzere aşağıya indi. Eve girer girmez komutayı ele alan Bahtiyar, Selime'ye hemen kazanı yakıp meyiti yıkamak için su hazırlamasını söyledi. Ardından da haberi alıp kapıya dayananları tek tek karşılayıp ağırlamaya başladı. Uzun yıllardır hastalığını, kocasının evliliğini büyük bir metanetle karşılayan Nail'in cenazesine katılanlar, onun sahip olduğu metaneti göstermeye çalıştılar. Namık hızla bütün hazırlıkları tamamladı ve ikindiye doğru Nail'e toprağa verildi. İra, kendisine eşlik eden komşular ve Bahtiyar'la birlikte eve döndü. Daha sonra da erkeklerle birlikte Namık geldi. Akşam zengin bir cenaze yemeği verildi. El ayak çekilince İra koca konakta kendini her zamankinden daha yalnız ve savunmasız hissetti. O gece Namık'ın yanında yatmasının mı yoksa onu yalnız bırakmasının mı daha uygun olacağını kestiremedi. Sonra bir gece önce darmadağınık ettiği oda aklına geldi. Toplamak için içeri girdiğinde Namık'ı yatakta bir ölü gibi uzanır buldu. İra sessizce yaklaşıp kocasının başucuna oturarak ''Affet, dün gece için affet.'' dedi kekeleyerek. Namık gözlerini açmadan ''Hayat çok kısa Leyla, hem de çok kısa. Hatta bazen hiç yaşamamış gibi hissediyorum kendimi, hem de hiç.'' dedi. Kendini çoğu zaman 100 yaşında hisseden İra ne diyeceğini bilemedi. Bu lafların kocası için taşıdığı anlamı hissetmeye çalıştı. ''İstersen ben bu gecede oğlanın yanında yatayım.'' dedi. Namık rastgele bir soruyu cevaplıyormuşçasına yanıtladı. ''İyi olur.'' Her şeye rağmen Namık'ın onu yanında isteyeceğini düşünen Ira bir an şaşırdı. Ona kızdığı için mi yoksa gerçekten yalnız kalmayı istediği için mi böyle söylediğini anlamak ister gibi bir süre durup kocasına baktı. Namık gözlerini hafifçe aralayarak "Hadi git, sen de uyu biraz" deyince Ira usulca odadan çıktı. Karı kocanın birbirlerine girdiği o geceden sonra ikisi de Kayseri seyahatine ilişkin uzun bir süre tek kelime etmedi. İra, çevresinde kumasının ölümünden hemen sonra gezmeye giden hayırsız kadın olarak yaftalanmaktan çekiniyordu. Nail'in tam o gece ölmesi elini kolunu bağlıyordu. Oysa gidip baba topraklarını görme arzusu giderek bir saplantı haline dönüşüyordu. Niko ve Filipya'ya verdiği söz içini kemirip duruyordu. Sözünü yerine getirmenin ilk adımını da Nadire teyzeye bıraktığı keseye ulaşarak atabilecekti. Zaman zaman aklından konuyu Durmuş Usta'ya açmak geçse de yaşlı adamı eşkıyanın hala cirit attığı o yollara göndermenin sorumluluğundan çekinerek bu düşüncesinden hemen vazgeçiyordu. Ayrım sonu, sayfa 559.